2. Krallar 17. bölümdeki temel konu İsrail'in sürgüne gitmesidir. Biraz sonra Tanrı'nın İsrail'in sürgüne gitmesine izin veriş nedenlerini bulacağız. Ama temel olarak söylemek gerekir ki sürgünün sebebi İsrail'in Tanrı'ya karşı itaatsizliğidir. 2. Krallar 17. bölüm 13. ayette Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Ama onlar Tanrı'dan şüphe duydular. Onu dinlemediler. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. 2. Krallar 17. bölüm 14. ayette şöyle yazıyor. Ama dinlemediler. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. 490 yılı boyunca Sep yılına uymayarak Tanrı'ya meydan okudular. 2. Krallar 17. bölüm 15. ayet bize bunu gösterir. Şöyle yazar. Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler. Böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar gibi yaşamamaları için Rab kendilerine buyruk verdiği halde ulusların törelerine göre yaşadılar. 2. Tarihler 36. bölüm 21. ayette böylece Rab'bin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke tutulmayan Şabat yıllarını tamamlayıncaya 70 yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek. Bu ulusun öyküsü her bir bireyin öyküsüdür. 17. bölümde İsrail krallarının soyunun sonuna geliriz. Kuzeydeki 10 oymak Asurlar tarafından sürgüne gönderilmişlerdi. 2. Krallar 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahuda kralı Ahazya'nın krallığının 12. yılında Ela oğlu Hoşea Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 9 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ama kendisinden önceki İsrail kralları kadar kötü değildi diye yazıyor. Ahav ve İzabel ya da Ahaziya kadar kötü değildi ama yeterince kötüydü. 2. Krallar 17. bölüm 3 ve 5. ayetler arasında Asur kralı Şalmaneser Hoşea'ya savaş açtı. Hoşea teslim olup haraç ödemeye başladı. Ancak Asur kralı Hoşea'nın hainlik yaptığını öğrendi. Çünkü Hoşea Mısır firavunu Soğ'un desteğini sağlamak için ona ulaklar göndermiş, üstelik her yıl ödemesi gereken haraçları da Asur kralına ödememişti. Bunun üzerine Asur kralı onu yakalayıp cezaevine kapadı. Asur kralı İsrail topraklarına saldırdı. Samiriye'yi kuşattı. Kuşatma 3 yıl sürdü diyor. Burada Asur kralı Şalmaneser'le tanışıyoruz. Kuzeydeki krallığı ele geçirmişti ve onlardan vergi alıyordu. Kral Hoşea'nın kendisine karşı planlar yürüttüğünü ve vergilerini vermediğini anlayınca Samiriye'yi kuşattı. Samiriye Ahav'ın babası Omri'nin inşa ettiği bir kentti. Ahav burada bir saray yaptırmıştı. Burası ülkenin en güzel yerlerinden birisiydi ama şimdi Asur kralı burayı kuşatmıştı. Bölümün devamında İsrail'in tutsaklığını görürüz. 2. Krallar 17. bölüm 6. ayette Hoşea'nın krallığının 9. yılında Asur kralı Samiriye'yi ele geçirdi. İsrail halkını Asur'a sürdü. Onları Halah'a, Habur ırmağı kıyısındaki Gozan'a ve Met kentlerine yerleştirdi. 10 oymağın kayıp olduğunu yani oymakların Büyük Britanya'da ortaya çıkıp oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldıklarını söyleyenler var. Bu kayıp oymakların üyeleri olduklarına inanmaktan hoşlanan birçok kişinin gururunu besleyen güzel bir teoridir ama 10 kayıp oymak düşüncesi tamamıyla insan ürünüdür. Bunu Tanrı sözünde göremezsiniz. Örneğin İncil'de Yakup mektubunda Yakup 1. bölüm 1. ayette şöyle yazmıştır. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Belli ki Yakup oymakların kayıp olduklarını düşünmüyordu. Bu teoriyi savunan kişiler 10 oymağın Asur'a tutsaklıkla gittiklerinde kaybolduklarına inanmaktadırlar. Yahudiler diyara geri döndüklerinde bütün oymaklardan birer grubun geldiğini göreceksiniz. Aslında halkın küçük bir yüzdesi geri dönmüştü. Birkaç milyon Yahudi esarete gitmiş ve sadece 65 bin kişi Filistin'e geri dönmüştür. İsrail'in sürgüne gitmesine neden olan günahları 2. Krallar 17. bölümün devam eden ayetlerinde görmekteyiz. 2. Krallar 17. bölüm 7 ve 8. ayette bütün bunlar kendilerini Mısır firavununun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran tanrıları Rab'be karşı günah işledikleri için İsraillerin başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlar, Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı diyor. Rab bu insanlara karşı çok sabırlı davranmıştı. 200 yıldan daha uzun süren bir dönem içerisinde, ki bu krallığın bölünmesinden sonradır, Rab onlara kendisine dönmeleri için bol bol fırsat ve zaman vermişti. Tanrı sözü onların başka tanrılara tapınmakta ısrar ettikleri için Tanrı'nın onları sürgüne gönderdiği konusunda çok açıktır. 2. Krallar 17. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise tanrıları Rabbin onaylamadığı bu işleri gizlilik içinde yapmışlar, gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde tapınma yerleri kurmuşlardı. Her yüksek tepenin üzerine bol yapraklı, her ağacın altına dikili taşlar, aşera putları diktiler diyor. Tepelerin üzerlerinde ve ağaçların altında putperest tapınmalar yürütülmekteydi. İsrail bu büyük ahlaksızlığa katılmıştır. 2. Krallar 17. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rabbin onların önünden kovmuş olduğu ulusların yaptığı gibi bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları kötülüklerle Rabbi öfkelendirdiler. Rabbin bunu yapmayacaksınız demiş olmasına karşın putlara taptılar. Tanrı ahlaksızlıkları ve putperestliklerinden ötürü putperestleri diyardan uzaklaştırmıştı. Tanrı'nın kendi halkının diyarda kalıp aynı şeyleri yapmalarına izin vereceğini zannetmeyiniz, vermeyecekti. Asurluların gelip onları sürgüne götürmelerine Tanrı izin verdi. 2. Krallar 17. bölüm 13. ayette Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve bilgiler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Tanrı kuzeydeki İsrail krallığındaki bu insanlara Ahiya, İlyas, Mikaya, Elişa, Yunus, Amos ve Hoşea adlı peygamberleri göndermişti. Güneydeki Yahuda krallığına Şemaya, Yoel, Yeşaya ve Mika adlı peygamberleri de göndermişti. Daha sonra da Nahum, Habakuk, Sefenya ve Yeremya'yı gönderecektir. Her peygamber, her iki krallıktaki insanları kötü yollarından vazgeçip Tanrı'ya dönmezlerse neler olacağı hakkında uyarmışlardı. 2. Krallar 17. bölüm 14. ayeti dikkatle dinleyin. Şöyle yazıyor: ama dinlemediler. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. Şimdi sormak isterim. Temel günah neydi? Suçları ve inançsızlıklarıydı. İnsanlığın büyük günahı Tanrı'ya inanmayı reddetmesidir. Sizler ve ben Tanrı'yı dışarıda bırakan çağdaş bir toplumda yaşıyoruz. Bunun sonucu olarak Tanrı uzun zaman önce kendi halkını yargıladığı gibi, açıkça söylemeliyim ki, bizleri de yargılayacaktır. 2. Krallar 17. bölüm 15. ayette Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler. Böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar gibi yaşamamaları için Rab kendilerine buyruk verdiği halde ulusların törelerine göre yaşadılar diyor. Kuzeydeki krallık sürgüne götürülmüştü. Peki ya güneydeki krallık? 2. Krallar 17. bölüm 19. ayette ise Yahudalılar bile tanrıları Rabbin buyruklarına uymadılar. İsraillerin benimsediği törelere göre yaşadılar diyor. Göreceğimiz gibi Yahuda İsrail'in yaşadıklarından ders almayacaktır. 2. Krallar 17. bölüm 20 ve 21. ayetlerde bundan dolayı Rab İsrail soyundan olan herkesi reddetti. Çapulcuların eline teslim ederek onları cezalandırdı. Hepsini huzurundan kovdu. Rab İsrail'i Davut soyunun elinden aldıktan sonra İsrailliler Nevat oğlu Yoravam'ı kral yaptılar. Yoravam İsrailleri Rabbin yolundan saptırarak büyük günaha sürükledi diyor. Hatırlayacağınız gibi Yoravam İsrail'de buzağa tapınışı başlatan kişiydi. 2. Krallar 17. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ise İsrailliler Yoravam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda Rab kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Ahasur'a sürüldüler. Bugün de orada yaşıyorlar. Tabii ki hala sözcüğü 2. Krallar yazıldığı zamandan söz etmektedir. Ve bütün bunların sonucunda İsrail kentlerine yabancılar yerleşir. Ahasur kralı kuzeydeki krallıktaki insanları sürgüne götürdüğünde diyarda yaşamaları için oraya başka insanlar getirdi. Kuzeydeki krallığın bulunduğu bölgeye Samiriye adı veriliyordu. İncil'deki Samiriyeliler Asur kralı tarafından oraya yerleştirilen kolonicilerdir. Bu ayetler onların buraya ilk gelişlerini bildirmektedir. 2. Krallar 17. bölüm 26 ila 29. ayetler arasında ise Asur kralına sürdüğün ve Samiriye kentlerine yerleştirdiğin uluslar Samiriye ilahının yasasını bilmiyorlar. O da üzerlerine aslanlar gönderiyor diye haber salındı. Bu yüzden aslanlara yem oluyorlar. Çünkü ülke ilahının yasasından haberleri yok. Bunun üzerine Asur kralı şu buyruğu verdi: Samiriye'den sürülen kahinlerden birini geri gönderin. gidip orada yaşasın ve ülke ilahının yasasını onlara öğretsin. Samiriye'den sürülen kahinlerden biri gelip Beytel'e yerleşti ve Rab'be nasıl tapınacaklarını onlara öğretmeye başladı. Gel gelelim Samiriye kentlerine yerleşen her ulus kendi ilahlarını yaptı. Samiriyelilerin yapmış olduğu tapınma yerlerindeki yapılara bu ilahları koydular diye yazıyor. Bu bizi kuzeydeki krallığın sonuna getirir. Diyar çeşitli halklarla dolmuştur ve bu halklar birbirleriyle evlenmektedirler. On oymak bir daha asla kuzey krallığını oluşturmayacaklardır. Şimdi dağılmışlardır ama kayıp değillerdir. 2. Krallar 18. bölümdeki konu Hizkiya'nın yönetimi altında uyanış ve sınanma konusudur. Şimdi kral Hizkiya'ya geldik. Bu bölüm sadece 2. krallarda kayıtlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda 2. tarihlerde ve Yeşaya'nın peygamberliğinin tarihsel bölümlerinde de kayıtlıdır. Biraz önce kuzeydeki İsrail krallığının Asur tarafından sürgüne gönderildiğini gördük. Tanrı bunun neden gerçekleştiğine dair 3 tane neden gösterir. İsrail Tanrı'ya itaatsizlik etmiştir, Tanrı'dan şüphe duymuşlardır ve Tanrı'ya meydan okumuşlardır. Aynı dönemde güneydeki Yahuda krallığında da çok harika bir kral bulunuyordu. Bu noktadan itibaren kuzeydeki krallık artık resmin içinde olmadığından sadece güney krallığının tarihini izleyeceğiz. Tanrı'nın bu sırada Yahuda'yı sürgüne göndermemesinin nedeni ise Yahuda'da bir uyanış yaşanmasından sorumlu olan birkaç kraldı. Hizkiya bu krallardan birisiydi. Hatta Davut'tan sonra ülkede egemenlik süren en iyi kraldı. 2. Krallar 18. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında İsrail kralı Ela oğlu Hoşeya'nın krallığının 3. yılında Ahaz oğlu Hizkiya Yahuda kralı oldu. Hizkiya 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekerya'nın kızı Aviya'ydı. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diye yazıyor. Hizkiya'nın babası Ahaz çok kötü bir kraldı. Buna karşın harika bir oğlu vardı. Bu da bizi Hizkiya'nın annesinin harika ve Tanrı yolunda yürüyen bir kadın olduğunu düşünmeye götürmektedir. Burada bizlere annesinin adının Aviya olduğu söylenmiştir. Birlikte Hizkiya'nın yönetimi altında Yahuda'daki uyanışa bakalım. 2. Krallar 18. bölüm 4. ayette alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı. Dikili taşları, aşera putlarını parçaladı. Musa'nın yapmış olduğu gibi Nehuştan adındaki tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı diye yazar. Hizkiya muhteşem bir adamdı. Halkına uyanışta öncülük etti ve diyardan putperestliği kaldırmaya çalışarak da ilk adımı attı. Bu ayet Musa'nın çölde diktiği tunç yılandan söz eder. Bu yılanı çölde sayım 21. bölüm 1 ila 9. ayetler arasında görürüz. Musa'nın yapmış olduğu yılana ne olmuştu? O yılan saklanmıştı. Doğal olarak çok önemli bir şeydi ve tapınakta barındırılıyordu. Şimdi İsrail oğullarının ona tapmaya başladıkları gün gelmişti. Atalarının asiliklerinden ötürü Tanrı'dan bir yargı olarak çölde zehirli yılanlar tarafından ısırıldıklarında yaptıkları gibi ona imanla bakmak yerine ona tapmaya başladılar. Şimdi bir tökez taşıydı bu yılan. Onun anlamını unutmuşlardı. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun diyen Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlere göre tunç yılan bir simgeydi. Bu insanlar bunu tersine çevirip Tanrı yerine yılana tapmaya başlamışlardı. Anadolu'daki 7 kiliseyi incelerken Bergama kentinde yılana tapınıldığı dikkatimi çekti. Öyle görünüyor ki İsrail oğulları da aynı şeyi yapıyorlardı. Tunç yılına buhur yakıyorlardı ve adına Neteşan diyorlardı. Şimdi Hizkiya bunu parçalamıştı. Ondan kurtulmanın zamanı gelmişti. Bundan büyük bir ders almamız mümkündür. Tanrı'nın geçmişte kullanmış olduğu belirli organizasyonlar, belirli hareketler ve hatta belirli yöntemler olmuştur. Ne yazık ki insanlar Tanrı'nın kendileriyle olan işinin ne zaman bittiğini bilmeyerek bunlardan vazgeçmeyi istemediler ve reddettiler. Tanrı'nın yükseltmiş olduğu ve büyük bir amaca hizmet etmiş olan ama şimdi işlerinin bitmiş olduğu bir sürü organizasyon ismi sayabilirim. İşe aldıkları kişilere iş sağlamaktan başka hiçbir nedenleri olmayan çalışmayı sürdürdüler. Bir anlamda Nehuştan oldular demek mümkündür. Bir zamanlar bir amaca hizmet eden ve Tanrı tarafından büyük bir şekilde kullanılan tunçtan yılanlar oldu. Sonra Tanrı'nın onlarla işinin bittiği gün de geldi. İnsanların yıllardır aynı yöntemleri kullandıkları bazı kiliselerde bulundum. Biz bunu her zaman böyle yaptık derler. Belki de bu yöntemlerden bazılarını değiştirmenin zamanı gelmiştir. Tanrı'da monotonluk yoktur. Paulus'un hiçbir zaman insanlara toplantıdan sonra öne çıkmaları için davette bulunmadığına dikkat ettiniz mi? Belli ki bu uygulamayı Dwight Moody başlatmıştı. Şimdi müjdecilerin çoğu insanların öne çıkmalarını istemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ve bunun bir tökez taşı olduğu durumları da gördüm. Tanrı Moody'nin böyle yapmasına izin verdi ama sizi bunu yapmaya yöneltmeyebilir. Vaizlik yaptığım onca yıl içerisinde pazar sabahları yapılan toplantılarda Rab'be olumlu yanıtlar veren birçok yeni inanlı olduğu halde iman edenler arasından en sağlamları hiçbir davette bulunamayan perşembe akşamları kurtulmuşlardı. Tunçtan bir yılanın eş değerinde bir başka şeye tapınılmaya başlandığında bunun adını Neuş'tan koyabilirsiniz. Bu konuya biraz zaman ayırdım çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Hiskiya o yılanı yok ettiği için Rab'be şükürler olsun. Bence asık suratlı azizler Hiskiya'yı gerçekten eleştirmişlerdir. Büyük bir olasılıkla muhteşem güzel tunç yılanımızı yok etti diyorlardı. Onu parçaladığı için Tanrı'ya şükürler olsun dostum. Yaşamınızda birkaç put varsa onlardan kurtulmanızı öneririm. Belki değiştirmeniz gereken bazı şeyleri yapma yöntemleriniz vardır. 2. Krallar 18. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Hiskiya İsrail'in tanrısı Rab'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Rab'be çok bağlıydı. Onun yolundan ayrılmadı. Rab'bin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi diye yazıyor. Hiskiya'dan önce ve sonra kendisini kıyaslayabileceğimiz kimse yoksa onun harikulade biri olduğu sonucuna varmalıyız. Davut'la aynı düzeydeydi. Tanrı tarafından büyük bir şekilde kullanılan büyük bir kraldı. Yaşamının 2. Krallar, 2. Tarihler ve Yaşaya olmak üzere Eski Antlaşmanın 3 kitabında bize verilmesinin nedeni budur. Ve şimdi Yahuda ilk kez istila edilir. 2. Krallar 18. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur kralına karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi. Gazze ve çevresine gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde Filistlileri bozguna uğrattı. Hiskiya'nın krallığının 4. yılında İsrail kralı Ele oğlu Hoşea'nın krallığının 7. yılı Asur kralı Şalmaneser Samiriye'ye yürüyerek kenti kuşattı. Kuşatma 3 yıl sürdü. Sonunda Samiriye'yi ele geçirdiler. Hiskiya'nın krallığının 6. yılı İsrail kralı Hoşea'nın krallığının 9. yılında Samiriye alındı diye yazıyor. Hiskiya cesur bir kraldı. Onun komutasında Yahuda Asur'a karşı isyan edip Filistlileri yenmişti. Hiskiya'nın egemenliğinin 6. yılında Asur kralı Şalmaneser Samiriye'yi aldı. Kuzeydeki krallık yenildi. Şimdi Asur'la Yahuda arasında hiçbir şey, dikenli bir çit bile yoktu. Kral Hiskiya zor bir durumdaydı. 2. Krallar 18. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Asur kralı İsrailleri Asur'a sürerek Halaha, Habur ırmağı kıyısındaki Gozan'a ve Met kentlerine yerleştirdi. Çünkü tanrıları Rabbin sözünü dinlememişler, onun antlaşmasını ve Rabbin kulu Musa'nın buyruklarını çiğnemişlerdi. Ne kulak asmışlar ne de buyrukları yerine getirmişlerdi diye yazıyor. Bu İsrail'in sürgününün bir özetidir. 2. Krallar 18. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Hiskiya'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Senherib Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. Yahuda kralı Hiskiya Lakiş kentindeki Asur kralına şu haberi gönderdi. Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek, ne istersen ödeyeceğim. Asur kralı Yahuda kralı Hiskiya'yı 300 talant gümüş ve 30 talant altın ödemekle yükümlü kıldı diyor. Hiskiya Asur'a karşı isyan etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Başarılı olamadığı için de bedelini ödemek durumunda kaldı. 2. Krallar 18. bölüm 16. ayette daha önce yaptırmış olduğu Rabbin tapınağının kapılarıyla kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur kralına verdi diye yazar. Yahuda'nın Sanherib tarafından ikinci kez işgali de 2. Krallar 18. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde karşımıza çıkar. 17. ayette şöyle yazar. Asur kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e kral Hiskiya'ya gönderdi. Yeruşalim'e varan ordu çırpıcı tarlası yolunda yukarı havuzun su yolunun yanında durdu. Senherib Yahuda'yı büyük bir orduyla tehdit etmektedir. 2. Krallar 18 ve 19. ayetlerde ise haber gönderip Kral Hiskiye'yi çağırdılar. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman, Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah Asurluları karşılamaya çıktı. Komutan onlara şöyle dedi: Hiskiya'ya söyleyin. Büyük kral Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Rabşake iki şey önererek onu korkutmaya çalışır. 2. Krallar 18. bölüm 20 ve 21. ayetlerde savaş tasarıların ve gücün olduğunu söylüyorsun ama bunlar boş sözler. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? İşte sen şu kırık kamış değneğe Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. Mısır'dan yardım beklediğini bilerek Mısır hakkında üzerine herhangi bir ağırlık koyduğu anda kırılıp eline batacak kırık bir kamış olarak alay eder. Mısır'dan hiçbir yardım alamazsın demektedir. Ve devamında ikinci desteği de çürütmeye çalışır. 2. Krallar 18. bölüm 22. ayette, yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz. Hiskiya'nın Yahuda ve Yeruşalim halkına yalnız Yeruşalim'de bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu diyor. Hiskiya yüksek yerleri kaldırdığında Senherib onun diri ve gerçek Tanrı'nın sunaklarını kaldırdığını düşünmekteydi. Hiskiya'nın diyarı putperest sunaklar ve putlardan temizlediğini ve davranışının bir küfür değil itaat olduğunu anlayamamıştı. Yahudilerin Tanrı'ya Yeruşalim'deki bir tek sunakta tapınmaları gerekmekteydi ve Tanrı'ya sadece kanlı bir kurbanla yaklaşabilirlerdi. Ancak Senherib'e durum Hiskiya'nın ona en çok ihtiyacı olduğu sırada Tanrısını bir kenara atmış olduğu gibi görünmektedir. 2. Krallar 18. bölüm 23. ayette, haydi efendim Asur kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana 2000 at veririm diyor. Bu Yahuda'nın askeri gücüne bir hakaret ve kuvvetli bir küçümsemeyi yüksek sesle söylemekti. 2. Krallar 18. bölüm 26. ayette Hilkiya oğlu Elyakim, Şevna ve Yoah lütfen biz kullarınla Aramice konuş diye karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudi dilinde konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor. Yahudiler Yeruşalim kenti duvarlarının üzerinde sıralanmışlar, olup bitenleri dinliyorlardı. Yahuda yetkilileri bizlerle Aramice konuş anlayabiliriz diyorlar. İhtiyar Rabşeka hayır öyle olmayacak, bu şovu televizyona çıkaracağım gibisinden konuştu. Askerlerin moralini gerçekten de bu durum bozmaktaydı. 2. Krallar 18. bölüm 28 ve 29. ayetlerde sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı. Büyük kralın Asur kralının söylediklerini dinleyin. Kral diyor ki Hiskiya sizi aldatmasın. O sizi benim elimden kurtaramaz. İnsanları etkiliyor, propagandasıyla onların beyinlerini yıkıyor. 2. Krallar 18. bölüm 30 ila 32. ayetler arasında Rab bizi mutlaka kurtaracak. Bu kent Asur kralının eline geçmeyecek diyen Hiskiya'ya kanmayın. Rab'be güvenmeyin, Hiskiya'yı dinlemeyin. Çünkü Asur kralı diyor ki teslim olun bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye, tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek. Kendi sarnıcından içecek. Yaşamı seçin, ölümü değil. Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmaya çalışan Hiskiya'yı dinlemeyin diyor. Yahudileri teslim olmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Ne Hiskiya'nın ne de Tanrı'nın onlara yardım edemeyeceğini tekrar ve tekrar söylemektedir. Yaşamlarının ancak teslim olmalarıyla kurtulacağını vaat ediyor. Benimle anlaşın, ben de sizi bir süre evlerinizde huzurun tadını çıkartmak üzere rahat bırakırım diyor. Sonra da sizi buradan alıp başka bir yere yerleştirsek bile gideceğiniz yer kendi yeriniz gibi güzel bir yer olacak diye vaatte bulunuyor. 2. Krallar 18. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildi mi? Hani nerede Haman'ın, Arpat'ın ilahları, Sefervaim'in, Hena ve İvna'nın ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi? Bütün ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki Rab Yeruşalim'i elimden kurtarabilsin? Bu Rabşeka için ezici ve yanıtlanamaz bir iddia gibi gelmekteydi. Hiçbir tanrının halkını Asur kralının gücünden kurtaramadığı doğruydu. Tabii ki diğer ülkelerin tanrılarının tanrılar olmadığını ve diri tanrının bütün dünyanın Rabbi olduğunu bilmiyordu. 2. Krallar 18. bölüm 36. ayette halk sustu. Komutana tek sözde bile karşılık veren olmadı. Çünkü kral Hizkiya karşılık vermeyin diye buyurmuştu diyor. Sözleri onları duyanların yüreklerinde ne tür bir izlenim bırakmış olursa olsun kimse ona tek bir sözle bile yanıt vermedi.